Ayrım 2. Sayfa 19. Birkaç yıl sonra, yani artık evlenme çağına geldiğimde, babamı ve Somali'deki zorlu hayatı geride bırakarak kaçtım. Ama batıdaki hayat birçok yönden, Somali'dekinden çok daha zordu. Babamın tokadını, modern dünyadaki yalnızlığıma tercih ederdim. Amerika'da ya da İngiltere'de bir otel odasında tek başıma kalırken, şeytanlar etrafta cirit atardı. Beni seven insanların ellerini tokatla bile olsa yüzümde hissedebilmek isterdim. Ağlamaktan şişmiş gözlerim yanarken kendimi hayatın orta yerinde kaybolmuş hissediyordum. Somali'de insanın ailesi her şey demektir. Aile içi bağlılık süt ve su kadar gereklidir. Duyabileceğiniz en kötü beddua şudur: evin darmadağın olsun anlamına gelen, evinde gazallar koşuştursun. Gazallar çok ürkek olurlar ve bir ev tamamen bomboş değilse dünyada yaklaşmazlar. Bizler için yalnızlık ölümden beter bir şeydir. Artık ailem yoktu ve nişanlımla ilişkimiz de iyice bozulmuştu. Annemi istiyordum. Somalili birine ülkemi sorduğumda "Somali'yi unut, artık öyle bir yer yok" demişti. Kalbinde hiç ışık kalmamış gibi donuk gözlerle bakıyordu. Eğer söylediği doğru ise artık bir annem de yok demekti. Bu gerçek olamazdı. Eğer Somali diye bir yer yoksa, o halde ben kimdim? Kendimize özgü lisanımız, kültürümüz, geleneklerimiz ve yaşayış tarzımız vardı bizim. Bir ülke nasıl olur da sular altında kalmış tuğ, otlak gibi yok olabilirdi? Bugün yıl 2000 ve benim kaçışımın 19. yılı. Ülkem kıtlık ve savaşlar yüzünden paramparça. Aileme ne olduğunu ise bilmiyorum. Kadın sünneti ile ilgili bir konuşma yapmak üzere Los Angeles'tayım. Benim için zor olmasına karşın bu işi kabul ettim. 1995'te geleneksel bir tabuyu yıkarak kendi sünnetimi halka açık bir konferansta anlatmıştım. Birleşmiş Milletler'in bu konudaki kadın sözcüsü olmuştum ama her seferinde bu bana hem fiziksel hem duygusal acılarımı hatırlatıyordu. Çocukken aslında bunun yapılmasını annemden kendim istemiştim. Çünkü insanı daha temiz ve daha saf hale getireceğini duymuştum. Boyum bir keçi kadar uzadığında annem beni aldı. Klitorisimi ve vajinamın bazı yerlerini kesip daha sonra yarayı diken o kadına götürdü. Kadın sadece üre ve aybaşı kanamasına yetecek kadar kibrit çöpü çapında bir açıklık bırakmıştı. O sırada bu işle ilgili hiçbir fikrim yoktu. Çünkü bu konu bizler için tam bir tabu idi. Güzeller güzeli ablam Halimo bu yüzden ölmüştü. Ailede kimse bundan bahsetmese de onun kan kaybı ya da enfeksiyon yüzünden öldüğüne eminim. Midgan, sünnetçi kadınlar bu iş için jilet ya da taşla bilenmiş bıçak kullanırlar. Somali'de bu kadınlardan uzak durulur. Çünkü onlar peygamberin soyundan değildirler. Kanamayı durdurmak için mırra macunu kullanılır ama enfeksiyona karşı kullanılacak penisilin yoktur. Daha sonra bu kızlar evlendiği zaman nikah gecesi güvey kapatılan yeri açmak için zorlar. Eğer açıklık çok dar ise bu iş bıçakla halledilir. Bu konuda yıllarca mücadele ettikten sonra anladım ki bu iş insanları kesip sakat bırakmaktan başka bir şey değil. Yine de hala bu konudan bahsederken gizlilik prensibini bozduğum için başıma kötü bir şey gelecekmiş gibi hissederim. Konferansın yapılacağı otele vardığımda geç kalmıştım ve aktivitelerin birden fazla salonda olduğunu bilmiyordum. Hangisine gireceğimi şaşırmıştım. Sonunda biri beni balo salonuna yönlendirdi. Çift kanatlı kapıyı itince içerideki 600 kişilik kalabalığı görmek beni sersemletmişti. Başkan Nancy Lena diğer panelistlerle birlikte kürsüde oturuyordu. Böyle durumlarda ne yaptığımı çok iyi biliyormuş gibi davranmayı öğrenmiştim. Derin bir nefes alıp başımı yukarı kaldırdım ve yan tarafındaki küçük merdivenlerden kürsüye çıktım. Nancy ayağa kalktı, yanıma gelerek beni karşıladı. Onun bana verdiği güvenle rahatladım. Panelde Sudanlı bir doktor ve bir sığınma evinin avukatı ile birlikte konuşacaktım. İki kadın da sözlerini rakamla ve somut olaylarla bağladılar. Bu işin gizlilikle yürütülmesine rağmen 70 milyon civarında kadının bu geleneğin kurbanı olduğu biliniyor. Yapılan işlemin dehşeti coğrafik bölgelere ve kültürel uygulamalara göre değişiklikler gösteriyor. Sunna, klitorisin kesilmesi. Dudakların kesilmesi de buna dahil. Somali'deki kızlar ise kadın sünnetinden en fazla acı çekendir. Klitoris ve iç dudaklar kesilir ve yara sadece üre ve adet kanamasına yetecek kadar bir açıklık bırakılarak dikilir. Doktor, kadın genital sünnetinin Mısır'da 13-14 yaşlarındaki kızların %80'ine uygulandığını anlattı. Yalnız Müslüman ülkelerde değil, Batı ülkelerinde de 6000 genç kız bu uygulamanın kurbanı olmakta. Ben de henüz küçük bir kızken Somali'de bana yapılanları ve adet kanamaları ve tuvalet ihtiyacım yüzünden çektiğim acıyı anlattım. Annem fazla su içmememi tembihlemişti. Böylece açıklığım genişlemeyecek, sırtüstü yatarak temiz ve düz kalmasını sağlayacaktım. Annem öylece geleceğimi garanti altına aldığına inanıyordu. Çünkü sünnet olmamış kızlar kirli ve ahlaksız kabul edilir. Hiçbir anne böyle bir kızı oğluna eş olarak istemez. Annem de bütün halkımız gibi sünnetin Kur'an'da emredildiğine inanmıştı. Birilerinin bu vahşi geleneğe karşı durması beni çok mutlu ediyordu ama her seferinde aynı acı ve dehşeti tekrar tekrar yaşıyordum. Her seferinde kadın sünneti, annem, babam ve halkımın inançları hakkında konuşuyordum. Ailem ve onların çok değer verdiği geleneklerimizin aleyhine konuşmalar yapıyordum. Bu acı tecrübeyi yaşayan kadınların iyiliği için çalışırken kendi ülkemden insanlar bana düşman olmuşlardı. Hala ailem ile yaşıyor olsaydım açıktan açığa böyle konuşmam kesinlikle yasaktı. Bu yüzden her seferinde bu konuda konuşmak beni hem tedirgin ediyor hem de sinirlerimi bozuyordu. Benim kültürümde asla konuşulmayan konular vardır. Ölümden ya da birinin güzelliğinden hiç bahsetmeyiz. Bunun gibi pek çok gizli konumuz vardır. Eğer birisi böyle yasaklı bir konuda konuşacak olursa, kesinlikle başına kötü bir iş geleceğine inanılır. Avukatın uygulamanın gerçek bir işkence olduğunu söylemesi beni incitmişti. Annem bana işkence yapmamıştı. O beni temiz bir kadın haline getirdiğini düşünüyordu. Ailesinin onur duyacağı iyi bir eş ve iyi bir anne. Konuşmam bitince dinleyicilerin birçoğu daha fazla bilgi edinmek için sorular sormaya başlayınca utandığımı ve daha fazla konuşamayacağımı hissettim. Berbat bir sunum yaptığımı düşünüyordum. Salonun yan kapısından çıkıp asansöre bindim ve 14. katın düğmesine bastım. Bu yüksek binalarda yukarı çıkmak beni hep korkutur. Çocukken bütün dünyam dümdüz ve açıklıktı. Böyle küçük bir kutunun içinde bedenimin diklemesine yukarı çıktığını hissetmek sinirlerimi bozuyordu. Doğaya aykırı bir şey çünkü. Kapıyı kartımla açıp rahatsız etmeyin kartonunu asarken ellerim titriyordu. Odanın kahverengi perdelerini kapattım. Bulutsuz, parlak bir gündü ve güneş bana Somali'deki evimizi hatırlatmıştı. Mini bara döndüğümde bana gülümseyen bir cin gördüm. "Hoş geldin, hoş geldin," dedi. Küçük rom, viski ve cin şişelerini toplayıp yatağa kuruldum. Her şişe farklı bir şeytandı sanki ve ben teker teker hepsini içtim. Annem olsa tüm şeytanları uzaklaştırabilirdi. Oysa şimdi onun nerede olduğunu, hala beni kızı olarak kabul edip etmediğini bile bilmiyordum. Model olarak poz verdiğim fotoğraflara hiçbir anlam verememişti. Halkım burada inançlarımız hakkında söylediklerimi bilse gözlerimi oyardı. Tıpkı annem gibi bir şifacı olmak isterdim. Ama artık KGS'ye karşı konuşmalar yaparak onun da onurunu kırmıştım. Annem beni asla men edilmiş şeyler hakkında konuşmamam için uyarmıştı. Çünkü bir sözü söylediğinde onu evrene salıverirsin ve geride alamazsın. Beyaz melek Malik bir omuzumuzda, kara şeytan Behir diğer omuzumuzda oturur. Behir, annemin kötü bir söz söylemesine yol açarsa, annem Malik'ten çok geç olmadan geri alması için seslenirdi. Geri al, geri al, geri alıyorum, geri alıyorum diye ağladım. Ama biliyordum artık çok geç olmuştu. Halkımla ilgili anlattığım bütün o korkunç şeyler tüm evrene yayılmıştı. Artık sözlerimi geri alamazdım. O odada sonsuza dek kalmak isterdim. Çarşafları kafama çekip yatağın içine gizlenmiştim. Korkmuş ve yapayalnızdım, değersiz ve başarısız. Uzun zamandır boğazımda sıkışıp kalan kocaman hıçkırıklar göğsümden yükselerek ağzımdan dışarıya fırlamaya başladı. Korku düşüncelerimi darmadağın etmişti. Nihayet uykuya daldığım zaman rüyamda ortadan kaybolan keçilerimi arıyor, her yere bakıyor ama bir türlü bulamıyordum. Ayaklarım sivri kayalar ve çalılarda yırtılmış kan içindeydi. Seslerini duyabiliyordum ama onlara ulaşamıyordum. Uyandığımda hala ağlıyordum. Aslında bana ne olacağını umursamıyordum. Yine de intihar etmeyi asla düşünemezdim. Annem bir keresinde sevdiği ailesi sevdiği adamla evlendirmediği için intihar eden bir kızın hikayesini anlatmıştı. Kimse onu gömmemiş, hatta akbabalar bile yanına yaklaşmamıştı. Pırıl pırıl fayans kaplı banyoda duş almak için suyu açarken annemin toprakla yıkanışını hatırladım. Ben ise burada kovalar dolusu suyun akıp gitmesini izliyordum. Duvarı kaplayan aynada kendime baktım. Annemin sıra dışı bir güzelliği vardı. Ne var ki kendi aksini hiç görmemişti. Yüzünün nasıl olduğuna dair en ufak bir fikri yoktu. Aynada vücudumu seyrederken gözüm bacaklarıma takıldı. Çocukluğumdaki beslenme bozukluğu yüzünden bacaklarım eğriydi. Modellik yaparken bir sürü işi bu yüzden kaybetmiştim. Köşe başlarında bekleyen şeytanlar gibi Somali'de de sürekli hüküm süren bir açlık vardı. Aslında hayatta kalan var mı diye merak ediyordum. Ülkemden çok seyrek haber alabiliyordum ve duyduklarım dehşet vericiydi. Kardeşim yaşlı adam ölmüştü. Ablam Halimo'da. Mogadişu'da kabileler arasındaki bir çatışma sırasında serseri kurşunlar mutfak camından girerek anneme çok benzeyen sevimli Walt dayımızı öldürmüştü. Annem de vurulmuştu ama yaşıyordu. Diğerleri hakkında hiçbir şey bilmiyordum. 13 yaşımdayken kaçmak zorunda kalmıştım. Çünkü babam beni yaşlı bir adamla evlendirmek istemişti. Somali'de gelin alan erkekler bedel öderler. Bu, bastonlu ihtiyar adam da benim için birkaç deve birden verecekti. Kadınlar evlenmek zorundadırlar ve başka seçenekleri de yoktur. Çölde başka türlü yaşayamazsınız. Hırsızlık ya da fahişelikten başka yalnız bir kadına uygun iş yoktur. Keçileri güdüp yaşlı bir adamla evlenmek bana göre değildi. Babama karşı çıktım ve kaçtım. Annem de bana yardım etti. Neden bilmiyorum. Belki de kötü biriyle evlenmemi istemiyordu. Giderken bana bir şarkı söyledi. Karanlık geceye yürüyen sensin, hasta bir kocaya varmak için. O ki seni bastonuyla dövecek, başının örtüsü dağılıp ardınca sürünecek. Şimdi etrafımda şeytanlar, yalnız ve sarhoş, annemi özlüyordum. O bana yardım edebilirdi, biliyordum. Oğlum Aleke'yi dünyaya getirirken annemin yanımda olmasını, her şey yoluna girecek diyerek beni kucaklamasını isterdim. Ne kadar zaman geçse de, hayat ne kadar değişse de, anne olurken bile yanında kendi anneni istiyorsun. Şimdi 3 yaşına gelen oğlumu ne zaman kucağıma alsam, ülkem ve annem burnumda tütüyor. Annem kanının son damlasına kadar Allah'a inanır. Nefes alırken bile gönlü Allah'a bağlıdır. Keçileri sağarken, tahılları tartarken hep şükrederdi. Bu benim de öğrendiğim bir yaşam biçimi ve annemin en sevdiğim yanıdır. Batıda yaşarken her adımınızda Allah'la bir olmayı kaybediyorsunuz. Çöldeki evime dönmezsem tüm ruhumu kaybedeceğimi hissediyordum. Benim adım Varis. Somali'de çöl çiçeği anlamına gelir. Çöl çiçeğinin oval taç yaprakları sarıya çalan turuncu renktedir. Toprağa kökleriyle tutunurken minik tomurcukları yere doğru eğilir. Somali'de bazen bir yıl boyunca yağmur yağmaz ama bu çiçekler yine de yaşarlar. Nihayet yağmur yağarsa ertesi gün hepsinin tomurcuklandığını görürsünüz. Toprağın çatlaklarından güzel kelebekler gibi ortaya çıkıverirler. Bu güzel küçük çiçekler ıssız çölü güzelleştiren yegane bitkidir. Bir keresinde anneme bu ismi neden verdiğini sormuştum. Annem şakayla karışık, "Sanırım sen özel biri olduğun için," dedi. Adımın bana yaptırdığı çağrışım ise benim mücadeleci olduğumdur, tıpkı çöl çiçeği gibi. Hele de kendimi 130 yaşında, bazen daha yaşlı hissettiğim zamanlar ruhum da bana aynı şeyi söylüyor. Hayatımdaki tüm iyi ve kötü olayları düşündüğümde her seferinde olayların üstesinden geleceğimi biliyordum. Annem bana neden bu adı seçmiş, Allah neden bu işler için beni görevlendirmiş bilmiyorum ama adım ve hayatım birbirine son derece uyumlu gidiyor. Eğer Somali'de büyüdüyseniz, gücünüz tükense bile ayağa kalkıp yürümeyi öğrenirsiniz. İşte benim yaptığım da buydu. O yataktan kalktım ve harekete geçtim. Annemi bulmak istiyordum. Doğduğum toprakları yepyeni bir gözle yeniden görmek istiyordum. Ama bunu nasıl yapacaktım? Ailemi bulmak imkansız görünüyordu. Deve çobanı bir kızın fotomodel olması kadar imkansız.